Kübra Risalesi'nin Risalet-i Ahmediye'den bahseden 16. mertebesi makam münasebetiyle buraya ilhak edilmiştir. Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki, madem bu kainatın mevcudatıyla malikimi ve halikimi arıyorum, elbette her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhuru ve adasının tasdikiyle dahi en mükemmeli ve en büyük kumandanı ve en namdar hakimi ve sözce en yükseği ve akılca en parlağı ve 14 asrı fazileti ile ve Kur'an'ı ile ışıklandıran Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak için asr-ı saadete gitmeliyiz diyerek aklıyla beraber o asra girdi, gördü ki o asır hakikaten o zat ile bir saadet-i beşeriye asrı olmuş. Çünkü en bedevi ve en ümmi bir kavmi getirdiği nur vasıtasıyla kısa bir zamanda dünyaya üstad ve hakim eylemiş. Hem kendi aklına dedi, biz en evvel bu fevkalade zatın bir derece kıymetini ve sözlerinin hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmeliyiz. Sonra Halık'ımızı ondan sormalıyız diyerek taharriye başladı. Malum giriş kısmında 16. Ayet-ül Kübra Risalesi'nden alınmış bir bahis olması münasebetiyle üstadımız sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki, malumunuz Ayet-ül Kübra'nın başında Halık'ını kainattan soran bir seyyahın müşahedatı diye bir ifade var. Yani birisi yaratan Mevla'yı, kainatın Halık'ını kainattan soruyor. Halık'ını kainattan soran bir seyyahın müşahedatı. Bunun için 19. sözün bidayetinde de üstadımız ifade ediyor. Halık'ımızı bize tarif eden, bildiren üç büyük külli muarrif var. Onlardan birisi Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Kur'an bize Rabbimizi tarif ediyor, tavsif ediyor, tanıtıyor. İkincisi Hatemül Enbiya aleyhissalatü vesselam'dır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Üçüncüsü de Kitab-ı Kebir-i Kainat'tır. Yani her bir varlık mektubat-ı semedaniye olarak ifade ediliyor. Yani yazılmış bir mektup. Onun için üstadımız nazara verirken diyor ki bir harf katipsiz olmaz. Bir harf katipsiz olmaz ise bir kelime hiç olmaz. Onun için her bir varlık, her bir mevcut mektubat-ı Rabbaniye olması hasebiyle Allah'ın yazdığı bir mektuptur. O da bize Halık'ımızı tanıttırıyor. İşte o dünya seyyahı kainattaki hadisata bakıyor, oradan Allah'ı tanıyor ve tanıttırıyor. Tabii her zamanın ayrı bir hükmü var. Mesela biz çocukluğumuzda camiye, Kur'an dersine giderdik. Bize dini kültür bilgisi olarak denildi ki Allah'ın bir olduğuna delil kul huvallahu ehad. Amenna ve saddakna. İki olmadığına delil levkane fihima alehetun illallahu lefesedeta. Eğer Allah'tan başka bir ilah olacak olsaydı kainattaki düzen fesada uğrardı. Fakat bugün fen ve felsefeden gelen bir dalalet fikri ile Kur'an'a ve Kur'an'ın mübelliği olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine alaka zayıfladı. Böyle olunca, yani iddia ettiğimiz şey için getireceğimiz delil muhatabın nazarında hafif kalıyor. Bakın dikkat edin, Bediüzzaman Hazretleri, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu önce ispat ediyor. Ondan sonra onu delil olarak getiriyor. Çünkü Allah'a iman etmeyen Allah'ın kelamını da kabul etmiyor. Evvela bu kelam Allah'ın kelamıdır. Şimdi konumuzun ana başlığı olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti maneviyesi, o zatın dereceyi hakkaniyeti ve sözlerinin doğruluğu ve verdiği haberlerin doğruluğu izah edilecek. İşte Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam kimliği ve şahsiyeti maneviyesi nazara verilecek. Ondan sonra onun söylediği sözler itibar görecek. Çünkü Peygamberimizi tanımayan bir kimse sözüne itibar edemiyor. İşte Adül Kübra Risalesi'nin 16. mertebesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tanıtılacak. Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki, madem bu kainatın mevcudatıyla malikimi ve halikimi arıyorum, elbette her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhuru, en meşhur insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve adasının tasdikiyle dahi en mükemmeli, diyor ya, fazilet budur ki düşmanlar dahi tasdik etsin. Hakikaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın faziletini dost ve düşman herkes tasdik ediyor. Ancak iman etmek başka bir mesele. Dolayısıyla onun fazileti her şeyin üzerinde. Ve en büyük kumandanı ve en namdar hakimi ve sözce en yükseği ve akılca en parlağı ve 14 asrı fazileti ile ve Kur'an'ı ile ışıklandıran Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak için asr-ı saadete gitmeliyiz diyerek aklıyla beraber o asra girdi, gördü ki. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada tavsif edilecek. Bakın lemalarda bu manada üstadımız farklı bir tavsif yapıyor. Bil ki nev-i beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Yani beşerin öğrendiklerinde, uyguladıklarında hayır namına ne varsa onlar peygamberler eliyle beşere öğretilmiştir. Çünkü onların muallimi, alimi hakiki olan Sultan-ı Ezeli. Allah onlara ders veriyor, tabiri caiz ise. Yani Allah onlara hakikatleri bildiriyor, onları da insanlığa tebliğ ediyor. İşte bu manada peygamberler eliyle gelen her şey mutlaka hayır ve güzellik taşıyor. Din-i Hak saadetin fihristesidir. Yani Mevla'nın gönderdiği din hem dünya saadetine hem de ahiret saadetine en büyük vesiledir. İman bir hüsnü münezzeh ve mücerreddir. Yani dünya imtihan dünyası olması hasebiyle Mevla hayırlarla şeyleri, iyiliklerle kötülükleri, güzelliklerle çirkinlikleri, imanla küfrü, hidayetle dalaleti, faydayla zararı iç içe koymuş. İyisini seçip almayı, kötüsünden içtinap edip sakınmayı peygamberler ümmetlerine ders vermişler. İşte onların davet ettikleri imanda her şey en zirvede ve bütün eksikliklerden ari münezzeh bir tarzda. Onun için iman bir hüsnü münezzeh ve mücerreddir. İmanı ders veren de peygamberlerdir. Madem şu alemde parlak bir hüsün, geniş ve yüksek bir hayır, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor, bil bedahe hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Çünkü hak ve hakikati bildiren Mevla Teala Hazretleri. Onun için o hak ve hakikat nebiler eliyle ve diliyle beşere öğretilmiş ve verilmiş. Dalalet, şer ve hasaret onun muhalifindedir. Onun haricinde olanlar hiçbir zaman bu hakkın yerini ve seviyesini tutamaz, tutmaları da mümkün değildir. İşte bu noktada yani dini hak madem ki Allah'ı tanıtıyor, madem ki vazifelerimizi bize haber veriyor, o vazifelere haber vermekle görevli olan zatın da özelliklerini bize bildiriyor. Evet, o asır hakikaten o zat ile bir saadet-i beşeriye asrı olmuş. Çünkü en bedevi ve en ümmi bir kavmi getirdiği nur vasıtasıyla kısa bir zamanda dünyaya üstad ve hakim eylemiş. Yani hakikaten o asır bedeviyet asrı. Yine üstadımız nazara veriyor. Diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam o günkü insanları nasıl terbiye etmiş? O günkü insanlara nasıl bir ders vermiş? Onları nasıl eğitmiş? Onları nasıl mükemmel bir hale getirmiş? Önce 19. sözde onların vasıfları beyan ediliyor. Bedevi insanlar, vahşi insanlar, adetlerine mutaassıp insanlar, inatçı insanlar, kız çocuğunu diri diri toprağa gömdüğü halde kılı kımıldamayan insanlar. Tabiri caizse Kur'an tezgahında bir terbiyeden geçtiler. O tezgahın usta başısı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O terbiyeden geçtiler, ahlak-ı İslamiye ile ahlaklandılar, edeb-i Furkani ile edeplendiler ve de taraftan halim, selim, şefkatli, merhametli, ünsiyetli insanlar çıkıyor. Üstadımız diyor, misal mi istersin? İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Nasıl bir değişiklik, aman yarabbim. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu şekilde beşere bir terbiye vermiş. Hem kendi aklına dedi, biz en evvel bu fevkalade zatın bir derece kıymetini ve sözlerin hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmeliyiz. Yani konumuzun ağırlıklı kısmını bu üç madde ihtiva edecek. O Peygamber aleyhissalatü vesselamın kıymetini, sözlerinin hakkaniyetini ve verdiği haberlerin doğruluğunu. Evet, vasfı ne, özelliği ne? Önce onu bilmemiz gerekiyor. Bakıyoruz ki o Peygamber aleyhissalatü vesselama Mevla öyle bir kıymet vermiş ki, zat-ı uluhiyetine iman şartını, nebisine iman şartına bağlamış. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bir insan la ilahe illallah dese de, Muhammedur Resulullah demese, bunun imanı geçerli midir, sahih midir? Değildir. Peygamber'e verilen kıymete bakın. Mevla, kendi zat-ı uluhiyetine iman şartını, nebisine iman şartına bağlamış. Onun için, gerçi şimdi pek mevlüt okunmuyor da, eskiden çok okunurdu. Süleyman Çelebi Hazretleri bu manayı nazara verirken derdi ki, bi ile yazdım adın ile adımı. Yani Mevla kendi adı ile nebisinin adını beraber yazmış. Efendim, yine o Peygamber aleyhissalatü vesselam için levlâke levlâke lemâ halaktül eflâk. Ey Resulüm, seni yaratmayacak olsaydım bu alemleri de yaratmazdım. İşte o Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam indi ilahiyle nasıl bir kıymeti var ki bütün mükevvenatın yaratılmasına onun varlığı sebep. Onun için şair ifade ederken diyor ki, muhabbetten hasıl oldu Muhammed. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Yani Mevla, Nebisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet etmiş, ona olan muhabbetin neticesi mükevvenatı yaratmış. Onun için Peygamberimiz buyuruyor, خَلَقَ اللّٰهُ اَوْوَلَ بِنُورِ Allah evvela benim nurumu halketti. O nurdan kainatı yarattı. İşte o Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah katındaki değeri yine ifade ediyor. Bedir Savaşı'nda Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bir tarafında Cebrail aleyhisselam, diğer tarafında Mikail aleyhisselam. İki muhafız yaver gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamı muhafaza ediyorlar. Demek onun muhafaza edilişi indi ilahideki kıymetinin göstergesi. Hiçbir peygambere nasip olmayan bir özellik, Miraç ve Rukyet-i İlahi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama nasip oluyor. Bakın Miraç hadisesi anlatılıyor. Efendim Peygamberimiz Mescid-i Harem'den Mescid-i Aksa'ya gidiyor. oradan semaya uruc ediyor. Cebrail aleyhisselam ona mihmandarlık yapıyor. Ve Sidretül Münteha diye ifade edilen varlık aleminin son sınırına geldiğinde Cebrail aleyhisselam o noktada duruyor. Hani yine Mevlid'de ifade ediliyor. Emrolundum ya Muhammed gel beri diyor. O noktanın ötesine geçmek emrolunduğunda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselama işaret ediyor. Rehberliğine devam et. Cebrail aleyhisselam diyor ki ya Muhammed bir adım daha atacak olursam yanar kül olurum. Şimdi bakın Cebrail aleyhisselamın yanar kül olurum dediği noktanın ötesine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geçiyor. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْاَدْنَا makamında huzura müşerref oluyor. Ve konuyu izah edilsin diye söylüyorum. Tabiri caizse terlemiyor bile. Onun nasıl bir manevi kimliği var? İşte burada Peygamberimizin şahsiyeti manevisi ortaya çıkıyor. Yani bir insanın bir şahsı vardır, bir de şahsiyeti maneviyesi vardır. Şimdi adamın şahsı, Abdullah Ademoğlu, şahıstır. Ama köyün muhtarı, onun şahsı manevisi nedir? Muhtarlıktır. Efendim, ilçede kaymakamdır vesaire. Şimdi bakın, Peygamber aleyhissalatü vesselamın Habibullah ünvanı, Resulullah ünvanı olması hasebiyle öyle bir şahsiyeti maneviyesi var ki, o şahsiyet-i maneviye 19. sözün başında tarif ediliyor. Diyor ki, o zatın şahs-ı manevisine bak. Sat-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber, o bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bütün ehli imana imam, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiyaya reis, bütün evliya ve enbiyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri. Demek ki o Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsiyet-i maneviyesi öyle kıymetli ki Allah onun zatına farklı bir kıymet veriyor. Bakın Mesnevi Nuriye'de üstadımız nasıl ifade ediyor? Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsiyet-i maneviyesini bu noktada nazara verme açısından şu gördüğün büyük aleme, büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam, o kitabın, katibinin, kaleminin mürekkebidir. Kainat bir kitap. Kitap, kudret kalemiyle yazılmış. Kalemin mürekkebi, Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam. Biraz önce hadis-i şerifi hatırlatmıştım. Allah evvela benim nurumu yarattı, ondan kainatı yarattı buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Demek ki kudret kaleminin mürekkebi Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam. Eğer o alemi kebir bir şecere tahayyül edilirse, Nur-u Muhammedi hem çekirdeği hem semeresi olur. Yani Mevla her şeyi evvel bir babayla yaratmış, ahir bir oğulla bitirecek diye üstadımız işaret-i ricazda ifade ediyor. Yani baktım geçen bir konu böyle tartışılıyor. Maddenin yaratılış, varlıkların yaratılış sırrı diye. Ne güzel bir ifade. Her şeyi evvel bir babayla yaratmış, ahir bir oğulla bitirecek. Yani Mevla her şeyi irade etmiş ve yaratmış. Fakat hikmetiyle, nasıl ki irade ettiği kainatı Nur-u Muhammedi'den yaratmış, irade ettiği ağacı da bir çekirdekten, bitkiyi de bir tohumdan, efendim kuşu da bir yumurtadan yaratmış. Sonra bir ağacı bir çekirdekle bir meyvede hulasa ettiği gibi Mevla o varlığı yine hulasa ediyor. Eğer dünya mücessem bir zihayat farz edilirse onur onun ruhu olur. Yani dünyayı mücessem bir cisim olarak düşündüğümüzde Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam onun ruhu olur. Onu hakikat-ı Muhammediye olarak aldığımızda o hakikat-i Muhammediyi İslamiyet olarak tefsir ediyor, İslamiyet olarak aldığımızda, İslamiyet kainattan çıksa ne olacak? Ruhun bedenden ayrılması gibi kainatta vefat edecek. Yine üstadımız beyan ediyor, Kur'an kainatın aklı hükmünde. Nur-u Muhammedi ruhu hükmünde. Peygamberimizin tebliğ ettiği o nur kainattan çıksa, yani İslamiyet kainattan çıksa kainat vefat edecek. Kur'an çıksa kainat divane olacak. Serseri olan, yani mihverinden çıkacak, serseri olan, kalmış olan haliyle bir gezegene, bir yıldıza çarpacak ve kıyamet müthiş bir şekilde kopacak diye ifade ediliyor. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse, o nur onun aklı olur. Eğer pek büyük, şaşalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse, Nur-u Muhammedi onun andelibi olur. Yani bir bahçenin bülbülü, kainatın bülbülü de bülbülü Zülkur'an olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yine o Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah katındaki değerine bakın. Bu 19. mektubun başında üstadımız bir ifade kullanıyor. Diyor ki, o zat iddiayı nübüvvet etmiş, peygamberlik dava etmiş. Delilim de şudur ki demiş, Allah kainata koyduğu müstemir adetini benim iltimasımla değiştirecek. Şimdi mucize nedir? Olağanüstü harikulade hadiseler. Yani kainattaki adetullah veya sünnetullah diye ifade edilen kurallar Peygamber aleyhissalatü vesselamın istemesiyle değiştiriliyor. Nasıl diyor? İşte diyor, parmaklarıma bakınız. 10 musluklu bir çeşme gibi akıttırıyor. Bir parmağımın işaretiyle ay 2 parça oluyor. Şu az bir taama bakınız. 2 kişiye, 3 kişiye kifayet eder derecesindeyken 200-300 kişiye kifayet ediyor. Şu ağaca bakınız. Beni tasdik için yanıma geliyor. Avucuna aldığı taşlar onun avucunda La ilahe illallah deyip zikrediyorlar. İşte Allah ona öyle bir kıymet vermiş ki bütün eşyayı, bütün mahlukatı onun emrine musahhar etmiş. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın indi ilahideki kıymeti. Rabbim o kıymeti hakkıyla şuurlu bir şekilde bilmeyi bizlere nasip eylesin. İkinci özellik, sözlerinin hakkaniyeti. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bir din tebliğ etmiş. Yani şöyle bir ifade kullanılıyor. Mevla kelamını onun femi mübarekine koymuş, onun ağzından ve dilinden Kur'an tebliğ ediliyor. O dinin müessisi, tesis edicisi, Kur'an'ın mübelliği ve bu konuda Peygamberimizin söylediği sözler iki başlık altında inceleniyor. Yine 19. mektubun başında ifade ediliyor. Diyor ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hem beşerdir, beşeriyet itibarıyla beşer gibi muamele eder, hem Resul'dür, Risalet itibarıyla Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır, elçisidir. Biraz önce ifade ettiğimiz Peygamberimizin şahsı ile şahsiyet-i maneviyesi. Ayetlerin ifadesiyle Peygamberimizin dilinden de ki, ben de sizin gibi bir beşerim. Ancak bana vahyolunuyor. Yani bir kimliğe sahip olma cihetiyle sair insanlar gibi bir insan. Fakat Allah'a muhatap olma cihetiyle Allah'ın elçisi, risalet yönü var. Onun risaleti vahye istinad ediyor. Allah'tan aldıklarını haber veriyor. Onun için burada vahiy inceleniyor. Vahiy iki kısımdır. Biri vahyi sarihidir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onda sırf bir tercümandır. Mübelliğidir, müdahalesi yoktur. Kur'an ve bazı ehadis-i kutsiye gibi. Kur'an vahyi sarihtir. Açık, seçik, net vahidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman ona müdahale etmemiştir. Emri ilahice de edemez de. Olduğu gibi naklediyor. İkincisi ehadis-i kutsiye. Tabi kutsi hadis küçük bir teknik tabirle beraber açıklayalım inşallah. Şimdi kutsi hadis ne demek? Hadis söz olma itibariyle Peygamberimizin sözü. Ama manasına bakıyoruz. Manası Allah'tan. Mesela küntü kenze mahfiyen fehalaktül halde liyarifuni. Bu söz Peygamberimize ait. Ama manası ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim. Bilinmek istedim. Onun için mükevveratı yarattım. Mana kime ait? Allah'a ait. Onun için hadiste teknik tabirde denilir ki manası Allah'tan sözü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan olan ifadelere hadis-i kutsi denilir. Bu hadis-i kutsi hadis kriterlerine göre uyuyor ise o da aynen vahiy gibidir. Onu kabullenmek aynen vahiy kabullenmek gibidir. Onu inkar etmek de aynen vahiy inkar etmek gibidir. İkincisi, vahyi zımnidir. İkinci kısım, vahyi zımni. Yani burada bizim hadis-i şerif diye bildiğimiz Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadeleri. Fakat evvela o ifadelerin kaynağına bakıyoruz. Ne diyor? Şu kısmın mücmel ve hulasası vahye ve ilhama istinad eder. Fakat tafsilatı ve tasviratı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Şimdi evet, sözü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Fakat dayandığı nokta vahidir. Onun için Kur'an Peygamberimizin bu ifadesini tasdikle diyor ki وَمَا يَنْتُقَ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوْهَا. O peygamber kendi heva ve hevesinden bir şeyi konuşmaz. Onun konuştukları Allah'ın kendisine vahyettikleridir. O halde peygamberimizin, biraz sonra bir tafsirat daha gelecek, onu orada söyleriz inşallah, dinin tesisinde tebliğ ettikleri hükümlerin kaynağı vahiydir ve ilhamdır. Buna vahyi zımni deniliyor. Peki peygamberimizin ifadesi ne? Onun tafsilatını ve tasviratını ümmetine haber vermesi. Peki o tafsilatta ve tasviratta peygamberimizin dayandığı nokta ne? Ona bakıyoruz. O vahiyden gelen mücmel hadiseyi tafsil ve tasvirde Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam bazen yine ilhama, bakın neye masır oluyor? İlhama masır oluyor. İlham dediğimiz hadisenin altında ne var? A şıkkını söylüyor. Ya vahye istinad edip beyan eder veyahut kendi ferasetiyle beyan eder. Yine Peygamberimiz tafsir ettiği, tasvir ettiği, ümmetine haber verdiği o noktanın dayandığı nokta ilhamdır. O da Peygamberimize bildirilen gizli vahiydir. Peygamberimiz ona göre hadiseleri beyan ediyor. Veya ne diyor? Kuvve-i kutsiyesiyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da peygamberlik kuvve-i kutsiyesi var. Ne demek? Peygamberlerde bulunması zaruri olan beş sıfattan birisi de fetanettir. Akıllı ve zeki insanlardır. Dolayısıyla o kuvve-i kutsiye ile söylediği sözlerin isabeti %100'dür. Neden? Onun kontrolü Allah'a ait. Herhangi bir eksikliğin olması söz konusu değil. Herhangi bir şüphe ve tereddüdün de oraya girmesi asla ihtimal dahilinde değil. İşte Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam sözlerinin hakkaniyetinde bunlar var. ve kendi iştiyatıyla yaptığı tafsirat ve tasviratı ya vazife-i risalet noktasında ulvi, kuvve-i kudsiyesiyle beyan eder veyahut örf ve adet ve efkâr-ı âmme seviyesine göre beşeriyeti noktasında beyan eder. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm, yani o kuvve-i kudsiyesiyle beyan ettikleri aşikare ortada. Bir de beşeriyeti noktasında örfî duruma göre beyan ediyor. Hakikaten bugün gazete sütunlarında ya da televizyon ekranlarında yorumcular var. Bir yorumcunun yorumladığı konu ne derece isabetli ise o derece bir üstünlük, değil mi, elde ediyor. Neye göre o üstünlük? Yani kendi örfî bilgilerine göre. Efendim, o Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın sözlerine bakıyoruz. Bir, vahye istinad ediyor. Tafsiratında ve tasviratında ilhama mazhar. Onun destekleyicisi kuvve-i kudsiye-i nübüvvet. Peygamberlik hali onu destekliyor. En alt seviyesi bugünkü insanların yetişemediği en zirve seviye. Biz bugünkü insanların sözlerine itibar eder, bu manada sözleri vahiy ile teyit edilen, kuvve-i kudsiye dahilinde söylenen sözlere itibar etmez isek, o da bizim zafiyetimizdir. Onun için bir söz peygambere ait olduğu bize ulaştı mı, bize düşen vazife teslimiyettir. O sözün karşısında herhangi bir yorum yapmak bizim ne hakkımızdır ne de haddimizdir. Fakat zafiyetli olan insanlara bakın ki, yani hadis-i şerif karşısında kendi küçücük akıllarını öne sürüp yorum yapmaya gayret ediyorlar. Yani ne kadar enteresan. Hatta şöyle bir kıyaslama yapmak lazım. Şimdi böyle tearruz denilen bir konu var usulde. Şimdi bir ayetin manası ile bir hadisin manası birbirine ters düşse, biz ayetin manasına mı önem veririz, kabul cihetiyle hadise mi? Ayete önem veririz, değil mi? Kur'an'dır. Bir hadis-i şerifin manası ile İmam-ı Azam'ın açıklaması ya da İmam-ı Şafii'nin açıklaması birbirine ters düşse, biz hadise mi kıymet veririz, İmam-ı Azam Hazretleri'nin sözüne mi? Hadise kıymet veririz. Yani zahir böyle. Ama hakikat öyle mi? Öyle değil. Niye? Biz diyeceğiz ki ayeti anlamakta peygamber bizden öndedir. Peygamber'e yetişmek mümkün mü ayeti anlamada? Yani sen küçücük aklınla anladın, haşa o peygamber anlayamadı. Onun için hadise biz kuvvet vereceğiz. Efendim, o konuda hadisle imamlar arasında, yani müştehit imamlar arasında bir ifade geçtiğinde ne diyeceğiz? İmam-ı Azam gibi bir deha sahibi elbette ki benden daha iyi anlamıştır, daha iyi takdir etmiştir. O halde onun sözüne kıymet vereceğiz. Çünkü niye? Bizim idrak edemediklerimizi onlar idrak ediyor. Fakat maalesef küçücük akıllarına güvenen insanlar kendilerini imamlarla veya nebevi izahlarla yarıştırmaya gayret ediyorlar. Rabbim onlara da şuur ihsan eylesin. Üçüncü özellik, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ihbaratının doğruluğu. O Peygamber aleyhissalatü vesselam istikbale dair haberler vermiş. O haberleri verirken zannederim, tahmin ederim, böyle ümit ediyorum dememiş. Belki görüyor gibi haber vermiş. Ve hakikaten istikbale dair, bir de maziye dair verilen haberler de var. İstikbale dair verdiği haberlerin hepsi gün ışığı gibi açığa çıkmış. Şimdi bu üç özelliği toplayalım. O zatın, Peygamber aleyhissalatü vesselamın indi ilahiyleki kıymeti, sözlerinin hakkaniyeti ve verdiği haberlerin doğruluğu bugüne kadar hiçbir şüphe ve vesveseyle sarsılmamış. Elbette bize düşen de o sözlere teslim olmaktır. Zaten Müslüman kelimesinin manası teslim olandır. Bize düşen de teslimiyettir. Rabbim teslimiyetimizi kuvvetlendirsin. Rabbim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin hakkaniyetine iman konusunda bizlere kuvvetli şuur ihsan eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin.